Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti, mağfireti, muhabbeti, merhameti üzerinize olsun kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri. Haber Tadında programıyla karşınızdayız. Değerli dinleyiciler, bu hafta da Haber Tadında programında elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce Türkiye'den ve dünyadan derlemiş olduğumuz gelişmeleri, haberleri sizinle paylaşmaya gayret edeceğiz efendim. Değerli dinleyiciler, 2009 ile 2019 arasında yaklaşık 10 yıllık süreç içerisinde Türkiye'de çok şey değişti. 10 yıl içerisinde özellikle gençlerin hayatında çok şey değişti. Türkiye'nin önde gelen kamuoyu araştırma şirketlerinden birisi işte bu 10 yıla dair bir araştırma yapıyor ve 15-29 yaş arası gençlerin hayata bakışlarında ve yaşam şekillerinde son 10 yılda neler değişti, neler oldu, neler bitti buna dair bir araştırma ve bu araştırmanın sonucunu rapor olarak yayınlıyor. Ve bu yayında çarpıcı başlıklar var. Bunlara şöyle kısa kısa bakalım istiyorum. Değerli dinleyiciler, yapılan araştırmada ortaya çıkan sonuçlar şöyle. Gençler, ülke geneline kıyasla çok daha eğitimli, çok daha modern, internetle çok daha ilişkili ve kültürel olarak çok daha aktif durumda. Gençlerin inanç seviyesi ve örtünme oranları da ülke geneline göre daha düşük. Şimdi baktığımız zaman gençler eskiye göre daha eğitimli, ülkenin diğer kesimine göre yani diğer yaş gruplarına göre, orta yaş ya da yaşlı kesime göre daha eğitimli, daha modern, internetle daha yakından ilişkili ve daha kültürel etkinliklere katılımı yüksek. Ama baktığımız zaman inanç seviyesi ve örtünme oranları gençlerde ülke geneline göre, orta yaşta ve yaşlı kimselere, kesimlere göre daha düşük değerli dinleyiciler. Bunun tabii ne anlama geldiğini biraz üzerinde durarak değerlendirebiliriz ama bunu sizin yorumlarınıza bırakıyorum. Bugünün gençleri değerli dinleyiciler, 10 yıl öncesinin gençliğine göre daha eğitimli ve daha modern. Ayrıca istihdama daha fazla katılıyor. 10 yıl önce 29 yaş altı gençlerin sadece 5'te 1'i öğrenciyken bu oran 2008'de 2 katına çıktı değerli dinleyiciler. Yani günümüzde okuma oranı, okuma yazma oranı, eğitim oranı bundan 10 yıl öncesine göre neredeyse 2 kat artmış durumda. Bekar olan gençlere bakalım, evlilik ve bekarlık durumuna bakalım değerli dinleyiciler. Bekar olan gençlerin oranı 10 yıl içerisinde 2009'dan 2019'a günümüze 10 yıl içinde %60'tan %75'e çıktı değerli dinleyiciler. Yani 10 yıl içerisinde bekarlık oranı da artmış ülkemizde evliliklerden. Gençler hem korkar olmuşlar hem de eğitim süreci nedeniyle bu evlilikler artık erkeklerde 30, kadınlarda ise 25 yaş üstüne çıkmış durumda. Çünkü üniversite bitiyor zaten 22, 23, 24 yaşlarında genç. Ardından yüksek lisans yapayım diyor, yaşlı oluyor 26-27. Sonrasında biraz kazanayım, çalışayım, işime gücüme yerleşeyim diyor, oluyor yaş 30. Bu nedenle bu oran artmış durumda. Bekarlık oranı gençlerde artmış durumda. Tabii günümüzde bu evliliğe dair bazı korkular da var gençlerde. Bu da bekarlık oranının gençlerde artmasının önemli nedenlerinden bir tanesi. Gençlerin gelecekten beklentileri 10 yıl öncesine göre daha olumlu hale geldi değerli dinleyiciler. Artık gençler geleceğe daha olumlu ve daha umutlu bakıyorlar. 2008'de bekarların oranı %60 iken bu oran 2018'de %73'e yükselmiş. Evlilerin oranı ise bu zaman aralığında %39'dan %19'a düşmüş değerli dinleyiciler. Peki gazete okuma durumu nedir gençlerde? Gazete okuyan gençlerin oranı 2008'de %72 iken 2018'de bu oran %22'ye kadar düşmüş değerli dinleyiciler. Gerçekten büyük bir kayıp yaşamış gazete. Tabii bu sadece gençlere mahsus bir şey değil. Ya da bu okuma kültürünün kaybolduğu anlamına gelmiyor. Çünkü sanal gazeteler var artık ve haberlere telefonlar üzerinden, tabletler üzerinden, bilgisayarlar üzerinden kolaylıkla ulaşılabiliyor. Dolayısıyla artık gençler gazeteyi bayiden alıp okumak yerine sosyal medya üzerinden ya da sanal gazeteler üzerinden gazeteleri, haberleri takip edebiliyorlar. Gazeteler gerçekten büyük tiraj kaybediyor değerli dinleyiciler. Yani adeta satamıyor gazeteler diyebiliriz. Çünkü artık bir haberi sosyal medya üzerinden ya da televizyon üzerinden kolayca elde edebiliyorsunuz. Bir habere kolayca ulaşabiliyorsunuz. Bir gazetenin basımı gece 3-4 gibi yapılıyor. Onun dağıtımı vesaire dediğiniz zaman sizin bir gazeteye ulaşmanız sabah 6-7 en erken. Dolayısıyla o saate kadar gece olan ya da o günün sabahında olan, öğle vakti olan, akşam vakti olan tüm olayları siz neredeyse 20 saat, 18 saat gibi çok saatler sonra vasıl, vakıf olabiliyorsunuz. Bu nedenle gazete haber anlamında hızını yitirdi. Haber hız zaten, çünkü habere en hızlı şekilde ulaşabildiği yöntemi tercih ediyor vatandaşlar. Çünkü bir an önce haberdar olmak istiyor. Sabırsız bir varlık haline geldik. Dolayısıyla en hızlısı nedir? Sosyal medyadır. Ardından televizyonlardır. Bu nedenle gazete okuma oranları iyice düştü. Tabii televizyon, radyo çıktığı zaman gazeteler artık biter, gazeteler artık kapanır gibi algılar oluşmuş. İşte televizyon çıkınca da radyo artık biter, kapanır gibi algılar oluşmuş. Ama tabii bunlar birer kültür olmuş artık. Gazete belli bir yaş grubu için o sabah kahvaltıda çayın yanında haberleri takip etme, köşe yazarlarını okuma gibi özel bir kültür haline, özel bir kült haline gelmiş. İşte ya da radyo başını yastığa koyup dinlediği ya da arabada yolculuk yaparken dinlediği bir kültür haline gelmiş. Dolayısıyla bunlar televizyon çıktıktan sonra kan kaybetse de toplum içerisinde varlıklarını korumuşlar. Radyo ve gazete değerli dinleyiciler. İşte sosyal medyanın gelişmesiyle birlikte yeni nesil habercilik, yeni nesil programcılıkların çıkmasıyla birlikte de televizyonun artık hayatını kaybedeceğini, değerini kaybedeceğini söyleyenler vardı. Ama halen reklam paydasına baktığımız zaman televizyonun, bu işte sosyal medyadır, internettir, radyodur, televizyondur, hepsinden çok daha fazla reklam paydasına sahip olduğunu görebiliyoruz. Halen televizyon bu paydada lider durumda değerli dinleyiciler. Tabii önümüzdeki günlerde bu ne gösterir, bunu bilemiyoruz. Çünkü internet reklam paydası gittikçe palazlanıyor, gittikçe büyüyor. Özellikle bu YouTube'un son dönemde büyük bir atılım yapması ve oradan artık bir televizyon gibi bir kişinin çok düşük bir maliyetle yayın yapabilmesi ve orada paylaşılan bir videonun milyonlarca kişiye bir iki gün içerisinde ulaşabilmesi, bu nedenler, bu gibi nedenler ve reklamcılar için de özellikle YouTube'da hangi kesimin hangi videoyu izlediğini bilebilme gibi, ellerine net rakamların ulaşması gibi bir durumu söz konusu olması da reklam verenleri bu tarz mecralara yönlendiriyor. Dolayısıyla televizyon da son dönemde kan kaybediyor değerli dinleyiciler. Tabii önümüzdeki günlerde ne olacak, bitecek, onu daha yakından bizzat şahit olarak göreceğiz. Peki çalışmayan gençlerin oranı öğrencilerde %22 iken 2018'de %41 olmuş değerli dinleyiciler. Ev kadınlarında ise bu oran %25'ten %13'e düşmüş. Yani son 10 yıl içerisinde çalışmayan kadınların oranı yarı yarıya düşmüş değerli dinleyiciler. Kadınlar artık daha çok yer sahibi iş hayatında. Akıllı telefon durumuna bakalım. Gençlerde akıllı telefon kullananların oranı 2008-2009 yıllarda %90 iken değerli dinleyiciler, günümüzde bu oran %100. Yani gençlerin hepsi, neredeyse hepsi artık akıllı telefon kullanıyor. Bilgisayar kullananların oranı ise 2008-2009 yıllarda %42 iken günümüzde %70'e yükselmiş değerli dinleyiciler. Yani teknoloji kullanımı gençlerin hayatında olmazsa olmaz diyebiliriz. 15-29 yaş aralığında çalışan işçilerin oranı %13'ten %8'e düşmüş değerli dinleyiciler. Esnafların oranı ise %8'den %5'e, çiftçilerin oranı ise %6'dan %1'e düşmüş. Yani bu rakamlarla birlikte artık gençlerin köyde durmadığını, artık tarlayla, bahçeyle ilgilenmediğini ve şehre doğru bir göç gerçekleştirdiğini açık bir şekilde görebiliriz. 2008'de gençlerin çiftçilikle galesi %6'lık bir orana sahipken günümüzde bu %1'e kadar düşmüş ki daha da düşüyor. İnşallah bu oran bir şekilde teşviklerle vesaire artırılır ki çünkü ülkemiz çok verimli topraklara sahip ve bu toprakların birileri tarafından işlenmesi lazım ki ele muhtaç olmayalım değerli dinleyiciler. Özel sektör çalışanlarının sayısı ise bu yaş aralığında yani 15-29 yaş aralığında %5'ten %7'ye yükselmiş. Devlet memurlarının oranı da %3'ten %5'e yükselmiş değerli dinleyiciler. Yani gençler özel sektörde ve devlet dairelerinde çalışmak istiyor. 2008'den 2019'a bugüne kadar zihin yapıları bu şekilde gelişiyor değerli dinleyiciler. 2018'de hayat tarzını modern olarak tanımlayanların oranı %34 iken bu oran günümüzde %43'e yükselmiş değerli dinleyiciler. Yani artık gençler kendilerini daha modern olarak tanımlıyorlar. Sıradaki bahis çok önemli. 2008'de dindar muhafazakar yaşam tarzına sahip olduğunu söyleyenlerin oranı %28 iken bu oran 2018'de %15'e gerilemiş değerli dinleyiciler. Yani gençler, dindar muhafazakar olarak kendini nitelendiren gençler yarı yarıya azalmış. Peki bu dindar muhafazakarken dönüşüme uğrayan gençler artık kendilerini ne olarak nitelendiriyorlar? Bu çok önemli. Tabii bu araştırmada böyle bir sonuç yok ama bu çok önemli. Dindar muhafazakar olarak kendini nitelendiren gençler son 10 yılda yarı yarıya azalmış değerli dinleyiciler. %30'dan neredeyse %15'e gerilemiş. Bu gerçekten büyük bir kayıp. Bunun nedenleri araştırılmalı. Bunun köküne inilmeli. Neden gençler kendilerini artık dindar olarak nitelendirmiyorlar? Neden bu oran yarı yarıya düşmüş durumda? Ki baktığımız zaman ülkemizde gençlerin dindar olma potansiyeli artık daha yüksek. Çünkü İmam Hatip ortaokulları, İmam Hatip liseleri, ilahiyatlar ve din eğitiminin, öğretiminin artık özgür bir şekilde yasaklanmadan, kısıtlanmadan yapılabilme durumu gerçekten çok ferah bir şekilde bunları hayat içerisinde görebiliyoruz. Ama neden bu dindar muhafazakar olarak hisseden gençler yarı yarıya azalmış durumda? Bu tabii ayrı bir soru işareti olarak zihnimizde yer alıyor değerli dinleyiciler. Gerektiğinde siyasi partiler kapatılmalıdır diyenlerin oranı 2008'de %54 iken %40'a gerilemiş günümüzde değerli dinleyiciler. Gerektiğinde asker yönetimi ele almalıdır diyenlerin oranı ise %51'den %22'ye düşmüş. Artık gençler günümüzde askeri bir darbeye karşı durduklarını göstermişler bu araştırmayla birlikte. Düzenli olarak oruç tutarım diyenlerin oranı 2008'de %74 iken bugün %58'e düşmüş değerli dinleyiciler. Düzenli olarak namaz kılarım diyenlerin oranı ise 2008'de %27 iken günümüzde %24'e gerilemiş. Yani genel olarak baktığımız zaman inanç anlamında, dini yaşam anlamında, İslami hassasiyet anlamında gençlerin, 15-29 yaş arası gençlerin baya baya gerilediğini görebiliyoruz. Kendini dindar hisseden gençler son 10 yılda yarı yarıya azalmış. İşte düzenli olarak oruç tutarım diyen gençler 3'te 1 oranında azalmış. İşte namaz kılarım, düzenli olarak namazımı kılarım diyen gençler %20'den %27'den düzeltiyorum %24'e gerilemiş. Gerçekten dini yaşama, dini anlama, dini hissetme, dini okuma hürriyetinin çok yaygın olduğu günümüzde neden bu rakamlar düşmüş, neden bu rakamlar gerilemiş? Bu tabii ayrı bir merak konusu. Buna da tabii ayrı bir araştırma gerekiyor değerli dinleyiciler. Evet, son 10 yılda gençlerin durumuna dair yapılan araştırmanın sonuçları bu şekilde değerli dinleyiciler diyelim ve haber tadında programımıza devam edelim. Değerli dinleyiciler, bireysel silahlanma gün geçtikçe artıyor. Nedir bireysel silahlanma? Her kişinin özgürce silah sahibi olabilmesi ve gerektiğinde bu silahı kullanabilmesi. Dünyada değerli dinleyiciler, gerçekten baktığımız zaman çok fazla sayıda silah ve çok aşırı silahlanma var. Dünya genelinde 1 milyardan fazla silahın olduğu belirtiliyor. Değerli dinleyiciler, bununla ilgili yine bir araştırma var. Onun ayrıntılarını paylaşmak istiyorum. Değerli dinleyiciler, silah ve silah şiddeti üzerinde uzman şirket Small Arms Survey'in yaptığı araştırmaya göre, dünyadaki 1 milyardan fazla ateşli silahın %85'i sıradan insanlarda bulunuyor. %13'ü askeri cephaneliklerde, %2'si de polis güçlerinin elinde bulunuyor değerli dinleyiciler. Yani baktığımız zaman ateşli silahlar kimde olmalı? Güvenlik güçlerinde olmalı değil mi değerli dinleyiciler? Ama baktığımız zaman dünya genelinde ateşli silahların %85'i sıradan normal insanların, sivil insanların elinde. Bu da tabii kontrolsüz bir güç olarak karşımıza duruyor değerli dinleyiciler. Araştırmaya göre Amerika Birleşik Devletleri'nde her 100 aileye 120'den fazla ateşli silah düşerken, Endonezya, Japonya ve Malawi gibi ülkelerde her 100 aileye birden az silah düşüyor değerli dinleyiciler. Dünyada en çok silah bulunduran kişi sayısı her 100 kişiye 120 ateşli silahla Amerika Birleşik Devletleri olurken, bu sırayı 52 silahla Yemen ve her 100 kişiye 39 adet silahla Sırbistan ve Karadağ izliyor değerli dinleyiciler. Rekor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Tabii bu rekorla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde silahlı çatışma oranı ve silahlı intihar oranı da yüksek değerli dinleyiciler. Araştırmaya göre Amerika Birleşik Devletleri'nde 2014 yılında her 100 bin ölümün 10 tanesi ateşli silahlar sonucu gerçekleşmiş. Gerçekten bu bireysel silahlanma olayını geçtiğimiz haftalarda Yeni Zelanda'da bir saldırganın iki camiye düzenledi ve 50 Müslümanın şehadet şerbetini içtiği olaydan sonra daha da yakinen incelemek gerekiyor değerli dinleyiciler. Bireylerin silahlanması, bireysel silahlanma konusunda dünya genelinde endişeler artmaya başladı ki artması da oldukça doğal. Günümüzde en çok basit bir örnek vermek gerekirse İstanbul trafiğinde bile bir tartışma sonucu ya da ufak bir kaza sonucu silahını çekip şoförün başına dayayan insanlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Ya da okulda öğretmeniyle kavga eden bir çocuğun evine gidip pompalı tüfeği götürerek öğretmenine tehdit etmesini görebiliyoruz. Ya da bambaşka olaylar, ufak olayların ardından doğan silahlı müdahaleleri görebiliyoruz. Dolayısıyla bu bireysel silahlanma gerçekten kontrol altına alınması gereken büyüyen bir tehdit. Yani bir kişiye silah ruhsatı veriliyorsa o kişinin psikolojik altyapısının derinden incelenmesi gerekiyor. Ve bir kişiye silah ruhsatı veriliyorsa onun her sene yeni baştan kontrol edilmesi gerekiyor değerli dinleyiciler. Bu adam ne oldu? Zihin yapısı hala yerinde mi? Kendine hakim olabilecek öfke kontrolüne sahip bir birey mi? Bunların her sene düzenli olarak kontrol edilmesi gerekiyor. Ve işte bu kontrolsüzlükler yüzünden de Yeni Zelanda'da yaşanan sıkıntı ortaya çıkabiliyor değerli dinleyiciler. Yeni Zelanda'da mesela bir silah aldığınız zaman artık kimse bizi bir daha o silahla ilgili sorguya tabi tutmuyor, sorgulanmıyor. Olayın ardından da tabii Yeni Zelanda Başbakanı ülkedeki silahlanma yasasında değişiklikler yapılacağını açıkladı ve bununla ilgili silah kanunlarında sıkı tedbirler alınacağını belirtti. Ama yani 50 kişi zaten şehadet şerbetini içti. Tabii bu musibet onlara bir ders oldu. Artık silahlanma konusunda, bireysel silahlanma konusunda daha sıkı tedbirler alınacak değerli dinleyiciler. Ama işte ülkemizde de mesela böylesine hazin bir olay yaşanmadan bu konuların biraz daha sıkı tutulması gerektiğini düşünüyorum. Bu silah ruhsatı hususunda daha sıkı bir tavır içerisine girilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü basit bir trafikte bile, İstanbul trafiğinde bile hazin olaylarla karşılaşabiliyoruz değerli dinleyiciler. Tabii bireysel silahlanma dedik, tehlikeli dedik. Tabii bireysel silahlanma tehlikeli ama ülke genelinde, dünya genelinde silahlanma tehlikeli aslında. Yani insanlar neden silahlanıyorlar? Birbirlerine karşı tehdit unsuru olarak kullanmak için ya da kendilerini savunmak için. İşte böyle bir durumda sürekli olarak kendini daha güçlü hissetmek için sürekli bir silah artışı söz konusu, silahlanma artışı söz konusu ve ülkeler silah oranını artırdıkça, silahlanma hususunda kendini geliştirdikçe, silah teknolojisine büyük yatırımlar yaptıkça kendini ve vatandaşlarını daha huzur içerisinde hissediyor. İşte dünyada böyle bir mantık, böyle bir mantalite oturmuş değerli dinleyiciler. Ve bu da sürekli olarak silaha yatırım yapma gibi bir zaruriyet ortaya çıkarıyor. Çünkü eğer bir silahi güce, ateşli güce sahip değilseniz dünya genelinde ciddiye alınmıyorsunuz ve sürekli birileri tarafından tehdide maruz kalıyorsunuz. Ama elinizde böyle ateşli bir güç varsa bu güç diğer ülkelerin size karşı tacizlerinde caydırıcı bir unsur olarak ortaya çıkıyor ki günümüzde de bunu görüyoruz. Mesela Rusya'nın elindeki kıtalar aşabilen uzun menzilli füzeler birçok ülkenin, Amerika Birleşik Devletleri'nin bile korkulu rüyası halinde. Bir düğmeye bastığınızda binlerce kilometre öteye, kıtalar ardına erişebilen füzeler değerli dinleyiciler. Bunlar gerçekten caydırıcı özelliğe sahip. İşte bunların üretilmesinin ardından füze savunma sistemleri, işte günümüzde çokça tartıştığımız S-400 gibi sistemler. Dolayısıyla her yeni silah her yeni savunma sistemini doğuruyor. Her yeni savunma sistemi her yeni silahı doğuruyor. Dolayısıyla sürekli bir büyüme hali içerisinde bu silah piyasası. Orta Doğu değerli dinleyiciler, biliyorsunuz ateş yanıyor gerçekten. Hem maddi anlamda hem manevi anlamda yanıyor. Her yerinde kavga, dövüş, savaş var. İşte Orta Doğu Haçlıların, yani Batı'nın silah pazarı konumunda. Ve buradaki kavga kime yarıyor efendim? Buradaki savaş, buradaki iç savaşlar, çatışmalar kime yarıyor? Batı'ya yarıyor ve büyük miktarda silah satışları gerçekleşiyor değerli dinleyiciler. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Orta Doğu'yu kan gölüne çevirip para kazanma planlarını kusursuz şekilde yönetiyorlar. Kaybedense hep Müslümanlar oluyor değerli dinleyiciler. Müslümanlar artık daha çok silah alacağız, daha çok silah alacağız. Milyarlarca dolar, bazı ülkelerde vatandaşlar açken, insanlar açken silaha yatırılabiliyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü tarafından yayınlanan raporda Orta Doğu ülkelerinin silah alımlarının son 5 yılda 2 kattan fazla arttığı belirtildi değerli dinleyiciler. Dünyadaki silah ticaretinin mercek altına alındığı Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü raporunda ABD'nin silah ihracatında lider konumda olduğu belirtildi. ABD ve Almanya'nın da dahil olduğu Avrupa ülkeleri Orta Doğu'ya yapılan silah tedariğinde başı çekiyor değerli dinleyiciler. Bölgedeki en büyük silah ithalatçısı ise Suudi Arabistan. Amerika Birleşik Devletleri ve Batılı ülkeler Riyad'ın son 5 yıldaki silah talebinin %98'ini karşıladı. 2015'ten bu yana Yemen'de askeri harekat yürüten Suudilerin 2013-2017 yıl arasındaki silah ithalatı önceki 5 yıla kıyasla %225 arttı değerli dinleyiciler ki 2018'deki alımları da hesaba katarsak bu oran çok daha yüksek. Çünkü 2018'de Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin lideri olmasıyla birlikte bu silah anlaşmaları çok daha büyük rakamlara ulaştı Suudi Arabistan'la Amerika Birleşik Devletleri arasında. Rapor dünyadaki silahların 1/3'ünün ABD tarafından tedarik edildiğini ortaya koyarken Washington'ın silah ihracatının son 5 yılda öncekine göre %25 arttığını ortaya koydu. Amerika Birleşik Devletleri bu dönemde silah ihracatının yarısını da Orta Doğu'ya yapmış olduğu değerli dinleyiciler. Silah satışında ABD'yi Rusya, Fransa, Almanya ve Çin takip etti. Bu 5 ülkenin dünyadaki toplam silah satışının %74'üne sahip olduğu raporda yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri dünya silah pazarının lideri değerli dinleyiciler, aralıksız olarak lideri ve buradaki en yakın rakibine de büyük fark atmış durumda. ABD'nin toplam satışlar içindeki payı %34 değerli dinleyiciler, yani dünya silah piyasasının %34'ünü Amerika Birleşik Devletleri elinde tutuyor. Amerika'nın son 5 yılda dünyadaki 198 ülkeye yaptığı silah satışının %49'unu Orta Doğu ülkelerine yapması da Orta Doğu'daki tezgahları açık açık ortaya koyuyor değerli dinleyiciler. ABD Başkanı Trump göreve geldikten sonra hatırlayacaksınız ilk dış gezisini gerçekleştirdiği Suudi Arabistan'la 110 milyar dolarlık bir silah anlaşması yapmıştı. Yine Trump Mısır'daki darbecisiyle de 20 milyar doları aşkın bir anlaşma imza atmıştı. Ve bu iki liderle beraber bir poz vermişti dünyaya, bir fotoğraf yayınlanmıştı. Evet, gerçekten savaşların ve iç çatışmaların olduğu bölgelere baktığımız zaman ve bu silah piyasasını da göz önünde bulundurduğumuz zaman dönen oyunları daha yakından görebiliyoruz değerli dinleyiciler. Bu birçok sektörde böyle bir ihtiyaç olacak ki üretici bu hususta o ihtiyacı karşılamak için harekete geçecek ve para kazanacak. Dolayısıyla ihtiyaç yoksa ihtiyaç oluşturuluyor. Nasıl oluşturuluyor? Çatışma olmayan bölgelerde hassas noktalar, fay hatları tetiklenerek bu ihtiyaçlar oluşturuluyor değerli dinleyiciler. İşte şu bölgede mezheplerle ilgili bir fay hattı var. Hemen onlar köpürtülüyor ve mezhepler arası çatışma çıkıyor. Bu ülkede ırkla ilgili fay hatları var. Hemen onlar köpürtülüyor. İşte Kürt, Türktür, Araptır vesaire bunlar köpürtülüyor ve çatışma çıkartılıyor ve ardından silah ihtiyacı doğuyor. Bu böyle değerli dinleyiciler. Başka sektörlere baktığımız zaman da işte ilaç sektörüne bakalım, farklı farklı sektörlere bakalım. Bir ihtiyaç olmadığı zaman bu sektörlerin yok olması gibi bir durum söz konusu olur. Dolayısıyla bu sektörler illa kendilerine birilerinin muhtaç olmasını beklemiyorlar. Bir şekilde bu ihtiyaç durumunu da el altından yaratıyorlar. Değerli dinleyiciler, gerçekten bambaşka dengeler var dünya kamuoyunda bu hususa dair diyelim ve haber tadında programını noktalayalım efendim. Mutlu, huzurlu, güzelliklerle dolu bir hafta geçirmeniz temennisiyle, çehrenizde tebessümün, gönlünüzde huzurun daim olması temennisiyle, haftaya yine aynı gün aynı saatte haber tadında programında görüşmek temennisiyle, hoşça kalın, dostça kalın efendim.